Üçüncü kasetin B yüzü, Asılacak Kadın, sayfa 78'den devam.
Ah, erkek olacağından bir çare yetim kızım. Lakin Tanrım kadın yaratmış. Anlama da yazmış ki bunun babasını arazide vuracaklar. Dedesini de tez alacaklar elinden. O daha bebecikken neyin ne olduğunu bilemeden çatlak sesiyle türküler çağıran bir ihtiyarın nerelere gittiğini anlayamadan bir gün ağacın altında kucağında yattığı saçından ak çiçekleri ayıklayan dedesi de göçü verecek. Kaderim buymuş, ne çare. Anlamın yazısı buymuş. Kadere karşı geleni mi? Kadere asilik oğlum. Tanrım ne yazmış ise o oldu işte. Kahpe olacağımı, kendire çekileceğimi Tanrım yazmamış mı? Aynı babamın arazide vurulduğunu, anamın üveye vardığını Tanrım yazdığı gibi. Aynı beni tek kollayan, tek seven bir ihtiyarın dedem. Dedem o ihtiyar. Dedem, türküyü çağıran dedem. Saçımdan ak yapracıkları ayıklayan dedem. Beni te bebecikken kodu gitti diye küstüğüm dedem. Oysa o da gözünü kapamış. Vurmuşlar aynı babam gibi. Ya da can vermiş kendiliğinden. Beni bile bile üvey ağamın eline koyup gitmemiş. Bana kıymamış, bana kıymamış, hayır kıymamış. Aynı ağam gibi ölmüş. Ak çarşaflar örttüler üstüne. Türküsü bitti. Lakin ömrüm kendinin ucunda bitti bitecek, o türkü bitmeyecek. Ecel tuzağını açamaz mısın? Açıp da içinden kaçamaz mısın? Azat eyleseler uçamaz mısın? Kırık mı kanadın kolların hani? Bunda yorgan döşek yastık var mıdır? Bu geniş dünyada yerin var mıdır? Dalın tahta duvar önün yer midir? Yeşil başlı sunam göllerin hani? Hem ağlar, gözlerinden yaşlar çağlar, hem okşar başcağımızı, kucağı sıcacık eli, yumuşacık. Öteki ihtiyarlara hiç benzemez. İyi bir ihtiyar çünkü dedem. Öldü gitti lakin çağırdığı türkü peşin bırakmaz. Fikrimden hiç çıkmaz. Ak çiçekli ağacın altında gelir bulur beni. Namert herifler çıkıp gittikten sonra, Hüsrev Bey takkesini entercisini giyinip yatağına yattıktan sonra döşeğimde yakalar beni. Koca aldın mı 15 yılın sunası? Yok mudur takatin, hallerin hani? Sen de deden gibi tez uyandın, deden gibi, deden gibi, deden gibi. Uyandın da taş yastığa dayandın, aslı hanım gibi kavruldun, yandın. Yeller mi savurdu küllerin hani? Daha seyrangâha çıkamaz mısın? Çıkıp da dağlara bakamaz mısın? Kaldırsam ayağa kalkamaz mısın? Ver bana tutayım ellerin hani. Ellerin hani. Ellerin hani. Ellerin hani. Ben kendirden sallanırken bir başka eller kendiri boynuma geçirip sonra ipi çeker iken ben ellerimi uzatıp da tutacak birini bulamaz iken de çağıracak türküsünü duyacağım herhalde. Neden dersen, sev bebecikken okşamış beni yumuşacak, sıcak elleri varmış. Vurmayan, çimdiklemeyen dedemin elleriymiş. Okşamış, sevmiş beni. Sevmiş beni, sevmiş beni, sevmiş beni. Sevmek, sevmek dedikleri kimin dediği? Alçanın dediği, belki başka, kimin ağzından işittim ki sevmeyi? Koca karının gül çardağındaki sevmesine hiç aklım yatmamıştı. O sevmek dediklerini bir tek ihtiyar dedemin ellerinden duymuşum, bir de Alçanın dilinden. Lakin onun dilini anlamamıştım esasında. O sevmek işte bir türküymüş demek. Ak saçlı bir dedenin türküsü, bir çaresiz ihtiyarın çatlak sesiymiş. Yalçın nereden bilsin? Yalçın'ın yazdıkları. Hiçbir şey demedi. Duruşma boyunca bir tek sözcük çıkmadı ağzından. Oysa suçlu benim. Ben öldürdüm. Dedikleri gibi değil. O istemedi. İstemediğini, istemeyeceğini çok iyi biliyorum şimdi. O zaman ister sanmıştım. Benim sanmamama yalnızca. Benimle kaçmaya korktuğunda. Hüseyin Bey nasıl olsa bulur bizi. Öyleyse onu öldürürüm dedim. Kurtulabilmen için öldürmekten başka çare yok. Kurtulmak demişti sanki geceleyerek. Yeni öğrenilmiş bir sözcük gibi. Anlamı pek iyi bilinmeyen, hatta belki de hiç bilinmeyen bir sözcük. Kurtulmak. Bense evet gibi anlamıştım. Bu her şeyden çok şaşkınlık belirten hecelemeyi. Katil benim diye bar bar bağırdım duruşmada. Ama gerçek bir katil gibi duymadan kendimi. Gerçek katil nasıl olur, neler duyar hala bilmiyorum. Ben katilmişim. İşlediğim bir cinayetmiş. Benden çok uzak. İnanılması güç bir öykünün tümcesi sanki bunlar. Bir düş bile değil. Düşler kişinin kendi gerçeğine ucundan bucağından yaklaşırlar çünkü. Bir adam öldürdüm, evet. Bilerek, isteyerek öldürdüm. Yine katillik benim gerçeğimin içinde değil. Yaptığım işle ilgili olarak cinayet sözcüğünü işittiğimde duruşmada şaştım kaldım. Daha önceki soruşturmalar sırasında hep adamların yanlışlarını düzeltmeye çalışmıştım. Bir yerde ciddiye almamıştım demek suçlamalarımı. İlk kez duruşmada sormak geldi aklıma. Ben cinayet mi işledim? Hayır. Yalnızca meleği kurtarmaya çalıştım. Bunun için de adam öldürmem gerektiğine inandım. Hepsi bu. Cinayet mi denir buna? Gerekeni yapmak. Cinayet işlemek için yola çıkmış olsaydım tüm başka türlü davranırdım herhalde. Şimdi düşünüyorum da. Cesedi doğru dürüst ortadan kaldırmak, denize atmak belki, kan izlerini yok etmek, yakalanmamak için bir takım önlemler almak en azından, çekip gitmek için meleğin iyileşmesini beklememek, aklıma bile gelmedi. Anlaşılmaz, hatta inanılmaz gelebilir başkalarına, aptallık diyenler çıkabilir, bilmem, belki de öyledir. Ben olanları yazıyorum yalnızca, gerçeği yani. Her şeyi yapmaya hazırdım. Benim sonum önemli değildi. Önemli değildi derken önemsizliğini bile düşünmemiştim aslında. Öylesine uzaktım kendimden. Bir kızgınlık anında ne yaptığımı bilmeyerek öldürmüş de değilim. Uzun uzun tasarladım her şeyi bir kez karar verdikten sonra. Nedenini, nasılını, nereye gömeceğimize kadar. Moruğu manolya ağacının altına gömmek. Gömme töreninde bir tören de evet kesinlikle. İlle de meleğin bulunması. Tasarının en önemli, en vazgeçilmez öğeleriydi bunlar. Kan izlerini geride bıraktım hiç düşünmeden ama cinayet değildi çünkü. Amaç meleği kurtarmaktı ama kurtaramadım onu sonunda. Dolayısıyla cinayet işlemiş oldum. Ama asıl suçum başka. Asıl suçum onu kurtaramamak. Eskisinden beter etmek hatta. Son ana değin uğraştım, son ana değin çırpındım. Katilliği benimseyemeden. Katil benim diye bağırdım o kurtulsun diye. Dinlemediler. O da bir şey demedi. Hiçbir zaman hiçbir şey demedi zaten. Benim ağzımdan çıkan kimi sözcükleri ecelemekten. Hüsrev Bey'in ağzından çıkanları çabuk çabuk gene anlamını bilmeden yinelemekten başka. Bir tek kez adını söyledi bana yalnız. Melek dedi. Bahçede manolya ağacının altında. Benim adım Melek. Onu bile inanarak söylediğimden kuşkuluyum şimdi. Melek diye birinin varlığına inanıyor muydu? Susması, melek diye birinin varlığını kavrayamamasından mı? Şimdi birdenbire geldi aklıma bu. Öteden beri en anlayamadığım şey susması. Hiçbir zaman, hiçbir konuda özünü savunmaya kalkmamasıydı. Oysa belki de kurtarmaya, aklımca topluma kazandırmaya çalıştığım kadın kesin bir hiç yokluk içinde yaşıyordu da ben ayrımsayamadım. Onu ilk gördüğüm gün anımsamaya uğraşıyorum. Kapıyorum gözümü, zorluyorum kendimi, bir türlü yakalayamıyorum. İkinci ilk görüşümü çok iyi anımsıyorum da, birinci ilk görüşüm tümüyle silinmiş kafamdan. Ölüm bilinci gibi sanki. Bir gün yoktu. Ertesi gün günlük yaşantının bir parçası olmuştu bile. Öylesine bir kızdı ilk geldiğinde ilgi çekmeyen, yalnızca gerekli işlere koşturulan, dağınık bir kız çocuğu, kimliksiz. Kimliği merak edilmeyen, aklıma bile gelmezdi adını sormak. Ben de çocuktum o sıralar, doğru. Hem ondan da küçüktüm. Gene de sokakta oynadığım çocukların adlarını sorardım. Onunkini sormayı hiç düşünmedim. Annem söylemişti zaten biz sormadan. Yalıda her olan biteni biz sormadan çoğu kez anlattıklarını dinlemediğimizi bile bile söylediği gibi. Hanıma baksın diye bir kız getirdiler bugün, adı Melek'miş. Koca karıya hanım derdi annem. Ona hala hanım diyen bir o kalmıştı yanında. Hiç ilgimi çekmemişti koca karıya bakmak için yalıya getirilen Melek adındaki kız çocuğu. hizmetçi, uşak sınıfındandı bir kere. Bense onlardan üstündüm kendime göre. Gerçi bir iki yıldır hizmetçi uşak kalmamıştı yılda. Gündüzleri temizliğe gelen bir kadın vardı yalnızca. Hemen hemen tüm işler annemin omuzlarındaydı. Gene de hizmetçi değildi bana sorsalar. 40 yıllık emsal kalfaydı. Yalıda büyümüş. Babam yalıda büyümemişse de neredeyse 40 yıllık bahçıvan Hüsmen Efendi. Emsale yaşı çoktan geçtikten sonra bulunmuş. Yalıya mal edilmiş bir koca. Bense Müştemilat'ta doğmuş. Orada büyümekte olan Müştemilat'ın çocuğu olduğumu kimselere sezdirmemeye çalışan, paşa torunluğuna neredeyse kendi kendine inandırmış 11 yaşında bir züppe. Okulda gösteriş yapardım. Yalının içini içeri gizli gizli giriyor. Koltukların arkalarına saklana saklana geziyormuşum gibi değil de sanki görkemli orta merdivenin trabzanlarından keyfimce kayabiliyormuşum, yumuşacık halıların üstüne at koşturabiliyormuşum gibi anlatırdım çocuklara. Üst salonun resimli tavanından sarkan kocaman Alize'yi gerekli sözcükleri bilemeden kristal dendiğini o güne değin duymuştuysam bile aklımda tutamamıştım besbelli. Bir mahalle çocuğunun sınırlı söz dağarcığına sığdırmaya çalışarak cama benziyor ama cam değil diye tanımladığımı anımsıyorum. Sanki gökteki tüm yıldızları toplayıp bir araya koymuşlar. Hani güneş denizin üstüne düştüğünde nasıl parıl parıl, nasıl kıpır kıpır olur öyle. Gözün kamaşır baktığında. Sonra yan yana dizilmiş 100 tane lale çiçeği biçiminde vazo var. Onların içinden de ışık çıkıyor. Çocuklar inanmış görünürlerdi anlattıklarıma. Önemserlerdi beni. Ya da yalnızca matrak geçerlerdi bilmiyorum. Paşa torunu olduğuma inandıklarını sanırdım. Bütün bunların arasında bana neydi koca karının dırdırını çeken, bokunu temizleyen, bir an boş kaldığında annemin işlerine koşan pis entarili dağınık kız çocuğundan. 3 yıl geçti aradan, adını merak etmek aklıma gelinceye dek. O zaman bile aslında onun değil başka bir kızın adıydı merak ettiğim. Orta sona geçtiğim yazdı. Galatasaray'ı parasız yatılı kazandığımdan beri yalnızca yazları geliyordum yalıya. Günlük yalı olayları ile ilişkim hemen hemen tümüyle kopmuştu. Sabahları sıcak basmadan bahçede babama yardım ederdim az biraz. Bakımsızlıktan her yana dökülmeye, çürümeye koyulmuş olan, gene de birinci sınıf antikalını koruyan yalının tek bakımlı yeri bahçeydi. Babam işinin başında olduğu için tabii. Emsal Kayfa'nın kocası bahçıvan Hüsmen Efendi'ye yol verilemediği için, Müştemilata yüzyıllardan beri yerleşmiş olduğumuz için, babam oturacak ev ve yeme içme dışında pek az para aldığı halde, herhalde orada bulunmasına bir neden yaratmak güdüsüyle bahçeye gerçekten çok iyi baktığı için, yalıdakiler bahçenin güzelliğinin farkındalar mıydı bilmiyorum. Ama babam için nedenli önemli, nedenli derin bir kıvanç kaynağı olduğunu biliyorum. Onun için severdim sabahları onunla birlikte çalışmayı. Çiçeklerin dilini ama gerçek dilini bilirdi. Bana da öğretmişti. Babam, ben ve çiçekler anlardık birbirimizin dilinden o sıralar. Öğleden sonraları mahallenin çocuklarıyla eski okul arkadaşlarım birlikte birkaç ev ötedeki boş kıyı arsasına giderdik denize girmek için. Onlarla olan ilişkilerim de değişmiş, rahatlamış, daha arkadaşça olmuştu bir bakıma. Yalının içini sormuyorlardı artık. Ben de anlatmaya heves etmiyordum. Yalı çocuğu olma özentim her yaz biraz daha azalmaktaydı. Vaktiyle Dolmabahçe Sarayı'nın yabancı mimar, İtalyan mı Fransız mı söylemişti annem ama unutmuşum tarafından. Oradan çalınıp çırpılan malzemelerle yapılmış olan bu yalıyı yozlaşmış, ölüme yargılanmış bir düzenin simgesi olarak görmeye başlamamıştım daha. Ama bahçıvanın oğlu olduğumu kimselerden saklamıyordum artık. Gariptir. Benzerlerimle uzak Boğaz semtinin yaz kış oturanlarının yoksul çocuklarıyla okula giderken varlıklı paşa torunluğuna heves ederdim de, özendiğim sınıfın çocuklarıyla okumaya başladıktan sonra bu özentim azaldı. Bir süre sonra da geçti. Hatta tersine döndü. Hiçbir zaman onlara benzeyemeyeceğimi anladığım için mi? Yaşım büyüdüğü, aklım başıma gelmeye başladığı için onlara benzemenin iyi bir şey olmadığını kavradığımdan mı bilmiyorum. İkincisi olabileceğini sanmıyorum daha o zamandan. Gerçekten bilinçlenmeme daha vakit vardı çünkü. Doğan'la arkadaş olmamıştım henüz. Onun oku dediği kitapları okumamış, örneklerle gösterdiği bir takım gerçekleri görmemiştim. Bir sezgiydi içindeki yalnızca belki. Gerçeklere doğru bir ilerleme. Belki de bilmiyorum. Galatasaraylıları paşa torunluğuma kandıramayacağım gibi mahalle çocuklarını da artık kandıramayacağımın bilinci. Bildiğim tek şey, zorunlu olmadıkça bir dakika bile yalıda kalmak istemediğim. İlk fırsatta soluğu sokakta aldım. Galatasaray'a ilk girdiğimde düşlediğim gibi öğrendiğim Fransızcayla. Hep yarı Fransızca, yarı Türkçe konuşan Hüsrev Bey'e gösteriş yapmaya yeltenmediğimdi. İki yaz boyunca Mele'yi hemen hemen hiç görmedim. Varlığını bile unuttum sanırım. Yalıyla en içli dışlı olduğum, her fırsatta içeri daldığım çocukluk yıllarımda bile onunla ilgilenmemişliğim düşünülürse garip hiçbir yan yok bunda. Orta üçe geçtiğim o yaz yalıya geldiğimde koca karının öldüğünü de biliyordum üstelik. Kış sonlarına doğru ölmüştü. Belki bilinçli olarak ayrımsamadan meleğin artık orada olmayacağını bile düşünmüşümdür. Düşünmemişimdir de düşünmeden bilmişimdir işte. Ya da koca karının ölümü hepten silip süpürmüştür meleğin. Ya da işte o kızın varlığını kafamdan. Geldiğimde yalıda birçok değişiklik gördüm. Kimisini de görmeden önce anamdan işittim. Koca karının ölümünden bu yana Hüsrev Bey hemen hiç çıkmaz olmuştu evden. Dediğine göre. Yalnızca bazı akşamlar, geceler daha doğrusu, kahveye kadar yürüyüp geliyormuş. Dudaklarını iyice büzmüştü anne bunu söylerken. Adamın yaptığı pek iyi bir şey değilmiş gibi başını iki yanına sallayarak. Bir de ay başlarında kira toplamaya gidiyormuş elbet. 70'ine geldi, gene de kendi gider kiraları toplamaya ne keserip, güvenip de başkasını toplatmaz diye gene dudak bükmüştü anne. Yalının içini pislik götürüyormuş. O canım sedef kakmalı koltuklar toz toprak içindeymiş. Ne yapsınmış annem? Gündelikçi kadın bile getirtmiyormuş artık pis moruk. Her işe nasıl yetişirmiş? Koskoca 20 odalı konak. Zaten kullandığı bir iki oda dışında yalıyı bok sarmış. Fareler cirit atmış. Kepekler çürümüş. Aldırdığı yokmuş ya Hüsrev Bey'in. Gelen giden desen hiç yok. O gecede ileride sık sık inelediği gibi kızın hiçbir iş yapmadığından yakınmıştır annem belki. Anımsıyorum. Öteden beri yarım kulakla dinlerdim dediklerini zaten. Bahçe bakımına da artık pek kaldırış edilmediğini. Hüsrev Bey bahçeyle çıkmıyormuş ki çoğu kez odasının kepenklerini bile açmıyormuş ki. Daha bahçeyi görmeden geldiğimin sabahında babam anneme, hadi ben gidiyorum, akşama alınacak bir şey varsa söyle dediğinde anladım. Babamın bahçe tutkusunu bile yersiz kılan bir düzen değişikliği olmuştu yalıda besbelli. Neden? Nasıl? Sırf koca karı öldü değil mi? Oysa yatalaktı koca karı. Üstelik yarı bunak. Bahçeye de 40 yılda bir çıkardı. Ta en geride, denizi görmeyen bir yerde bulunan, artık kameriyelikten çıkmış, babamın bahçıvanlık araçlarının durduğu, yıkık dökük çardağa taşıttırırdı kendini kimi zaman. Bakkaldan alınmış meyve sularını şerbet niyetine içerdi. Kız emsal, eskiden daha güzel şerbet yapardın sen diyerek, ne yapayım hanımefendi, eski zaman meyveleri bulunmuyor ki, her bir şeyi bozdular kahrolasıcılar. Annemin bu dediklerini koca karının kesinlikle işitmediğini, içtiği meyve suyunun tatsızlığına, alışkanlık haline gelmiş bir mızmızlık bahanesi olması dışında hiç mi hiç aldırmadığını, bir yerlere dalan, kim bilir hangi hiç yokluğu içine düştüğünü açıkça belli eden anlamsız bakışlarından anlardım, kırık çardağın parmakları arasından gözetlerken onları. Kendisine söylenenleri bile dinlemeyen bir koca karı, bahçeye babamın verdiği güzelliği nereden ayrımsayacaktı? Ama o vakitler, koca karı yaşarken yani, Hüsrev Bey sık sık kaçardı bahçeye. Yaz akşamları denize karşı kurdurduğu masada rakı içerdi. Kimi zaman yalnız başına, kimi zaman konuklarıyla. Koca karının da geleni giden eksik olmazdı. El öpmeye gelirlerdi genellikle. O kimin ne için elini öptüğünü çoğu kez ayrımsayamıyorduysa da artık kimseler gelmiyormuş. İlk zamanlar her gelene evde yok dedirte dedirte herkeslerin ayağını kestirmiş yalıdan Hüsrev Bey. Babam gelen giden için mi özenirdi bahçeye? Kendi kendine karşı bir sorumluluk değil miydi yaptığı iş ya da yalnızca çiçek sevgisi bilmiyorum. Şimdi düşünüyorum da. O zaman bilmediklerimi bilerek bir değerlendirme yapmaya çalışıyorum da, belki bir tür kişisel protestoydu babamın bahçeye boş verişi diyorum. başka türlü karşı çıkamıyordu Söbe'ye. Ya da olup bittiğin sezdiği şeylere belki de. Kimi kadınların aşırı çapkın, aşırı değer bilmez kocalardan kaçarken tek dayanakları olan çocuklarını geride bırakmayı göze aldıkları gibi o da çiçeklerini bırakıp kaçmıştı belki. O zaman bahçede dolaşmaya çıktığımda değişimi gözlerimle gördüm. Birkaç yıl sonraki yıkık, çengelimsi görünümünü kazanmamıştı daha ortalık ama besbelli baharda hiçbir çalışma yapmamıştı babam. Bahçenin bu halini bayağı sevmiştim aslında. Botanik parklarını andıran örnek düzenlilik ortadan kalkınca daha ilginç, daha gizemli, yalıya daha bir uygun olmuştu. Bir süre gezindim. Küçükken yalının yüksek resimli tavanlı kocaman odalarını gizli gizli dolaşırkenki gibi paşa torunu düşleri kurarak değil. Hiç düşünmeden belki, bahçenin bu halini neden sevdiğimi bile merak etmeyerek, arada ayağıma takılan taşları tekmeler savurarak, çiçeklerin rüzgarda birbirleriyle dolaşırmışçasına renk renk iç içe girişlerini, gidip gelişlerini gülümseyerek, arada bir durup öteden beri en sevdiklerimle sanki eski dostlarmış gibi selamlaşarak. Çocukça bir gezinme işte, aklım kim bilir nerede. Hala okulda bir yerde mi kalmış, yoksa o yaz içindeki tasarımlarımla mı dolu ansımıyorum. Ansıdığım tek şey onu görünce birden gökten yere düşmüş gibi oldum. Ayaklarımın küt diye yere çarpışı sanki ya da belki tam karşıtı. Ayaklarımın yerden birdenbire kesilişi, beklenmedik bir havalanış, bir sarsıntı işte hatta çarpılma denilebilir. Yaşanan anın birden içine girmek gibi bir şey. Ne gördüğümü bile anlamadım sanırım ilk bakışta. Manolya ağacının altında duruyordu. Üstünde bahçenin bu yeni gizemine uygun, bu gizemi çoğaltan, yerlere kadar uzun, ak bir entari, garip bir giysi. Bir resim için poz verircesine tek elini ağacın gövdesine dayamış, hiç kıpırdamadan öylesine bakıyordu bana. Uzun ak entarisini bir yerlerden tanıyorum gibi geldi. Okuldaki resimli tarih kitaplarından birinde görmüştüm, kim bilir. Gerçekten de yüzyılın başlarından kalma olduğunu öğrendim ama çok sonra. O anda bahçeden, manolya ağacından benim yarattığım bir düştü belki kız. Uzun kara saçları vardı. Yüzünde ise iki kara gözden başka bir şey yoktu sanki. Öylesine kocaman bakıyordu ki, yüzünde ne var ne yok silip süpürmüştü gözleri. Bir yıl öncesinin başı örtülü, basma entarili, kolları kısalmış. Pasaklı kız çocuğu nereden gelsindi o an aklıma? Kimsin sen diye sordum. Çocukların kimi korkutucu durumlarda kazandıkları yürek gümbürteden ataklıksa. Melek dedi dudaklarını oynatmadan. Gerçekten de gökten yeni inmiş bir melek olabileceği, ben bakarken bakarken yeniden uçup gidebileceği düşüncesi hiç de ters gelmedi 14 yaş kafama. Melek? Benim adım Melek. Bu kez dudaklarını biraz kımıldatmış olmalı ki ağzını seçebildim o ana değin gözlerinin örtmüş olduğu yüzde. Büyükçe bir ağız, kalın etli dudaklar, aval aval bakışım karşısında kısaca güldüğünde dişlerinin birbirinden ayrıkça ve hafif çarpık olduklarını da gördüm. Gözlerine, yüzünün öteki çizgilerine hiçbir biçimde yansımayan o kısa gülüşten sonra, gülüş müydü o, bir tür hırlama mı? Sonraları Hüsrev Bey'in al ipek örtülü divanının üstünde çok gördüğüm ayrık dişlerin daha daha vahşileştirdiği o gülmeyle hırlama arası yüz deminimini ansayarak o ilk gülüşü de hırlamaya benzetiyor olabilirim şimdi. Ne kadar unutmaya çalışsam da o divanın üstünde geçenler ara sıra bir sancı olup saplanıyor kasıklarıma. Kimi zaman ikisini aynı anda görüyorum. Ak ipekli entari içindeki peri kızıyla koyu renkli kimonunun önünü açan ağzı boyalı melek. Kimi geceler gördüğüm düşlerde ise yalnızca ikincisi var. Ama biliyorum o ilk gün hırlama imgesi gelmemişti. Gelemezdi gözümün önüne. Neyse düşünmeyelim öteki meleği. Gülüş diyelim. Ondan sonra eteklerini topladı döndü. Bildiğimiz insanlar gibi koşarak uzaklaştı. Ayaklarında gene ak, düğmeli, bağcıklı, yüksek topuklu botlar olduğunu gördüm. Şaşkınlıktan peşinden koşmaya yakın edemedim. Manolya ağacının altına oturmuş gördüğü düşü çözmeye çalışan bir çocuk. Aslında gördüklerimin düş olmadığını kavrayacak kadar gerçekçiydim sanıyorum. Ama işte aynı gerçekçilik bu bahçede. Böyle garip giyinmiş, böylesine garip bakan bir kızın bildiğimiz gerçeğe sığamayacağını da söylüyordu bana. En iyisi kitaplarda okuduğum gibisinden bir gizim varlığına inanmaktı. Ben de öyle yaptım. Gizli çözmeye karar verdim. Anneme bir şey sormadım o gün. Hiç kimseye bir şey sormadım uzun süre kız konusunda. Gizli kendi başıma çözecektim ya. Bir de ya düşse gördüğüm, gündüz vakti ak giysili kara saçlı düşler görenlerin gülünçlerine düşmek istemiyordum. Kıza akla yakın ya da belki akla uzak ama hiç değilse düşsel olmayan bir açıklama bulabileceğimi umuyordum. Ertesi sabah erkenden gidip onu beklemeye koyuldum. O sabahta, ondan sonraki her sabahta yaz boyu yolunu gözledim bahçede. Hemen her sabah geliyordu. Düş değil de hayır, gökten inme bir melek dediydi, bir kızdı yalnızca. Garip giysili, garip bakışlı bir kız. Gene de kendimi göstermemeye çalışıyordum nedense. Çocukluk utangaçlığı belki. Saklanıyordum. Saklanılacak en iyi yerin manolya ağacının üstü olduğunu tez anladım. Hep oraya geliyordu. Ağacın altına oturuyordu. Uzanıyordu kimi zaman ama hiç yukarı bakmıyordu. Manolyaların en güzel olduğu sıralarda bile bir kez olsun ağacın üst dallarına bakmadı. Görmedi beni. Ya da ben görmediğini sanıyordum. Kimi zaman yukarıdan sözlerini seçemediğim türkümsü bir şeyler mırıldanırdı kendi kendine alçak sesle. İşitmek isterdim. Kulaklarımı dört açar, elimden geldiğince eğilirdim tünediğim daldan aşağı. Sesinin ipincecik çocuksuluğundan başka bir şey işitemedim. Bir keresinde Azade'yle Selere benzeyen bir şey dedi sanıyorum. Ama olmayabilir. Onu da sonradan kendim uydurmuş olabilirim. Sesinin çocuksuluğu şaşırtıcıydı benim için. Görünüşü hiç de çocuksu değildi. Neden bilmem, hiçbir davranışı kadınsı, hatta insansı değildi çünkü. Bir kadın olarak görmeye başlamıştım onu. Açık saçık görmüyordum da belki duyuyordum kadınlığını. Ta kemiklerimde bir yerlerde duyuyordum sanki. İçimde bir şeyler uyandırıyordu, anlaşılması güç. Okuldan gizli gizli elden ele dolaştırdığımız etüt saatlerinde başka kitapların içine saklayarak okuduğumuz kitaplardaki kadınların uyandırdığı gibi kesin ve gözle görünür bir uyartı değildi meleğin yarattığı. Bir şeyler işte. Kimi çiçeklere bakarken duyumsadıklarımı andırıyordu. Bahçıvan çocuğuyum ben. Çiçekleri en az insanlar kadar severim. Hatta daha yakınımdır belki çiçekleri. Daha iyi tanırım, daha iyi anlarım onları. Bir çiçekti melek. Ama iyi anlayamıyordum onu. Türünü hiç tanımıyordum çünkü. Ne tür bir çiçek olduğunu kestirememiştim daha. Yoksa bunu da şimdi mi uyduruyorum? Meleği ileride birçok çiçeğe benzettim. Evet ama... Ha, o zamandan çiçeğe benzetmiş miydim, yoksa şimdi asılacağını bildiğim için mi? Kimi eski çiçeklerin başlarını asılmış bir kadının başı gibi öne sarkar. Melek ilk günden beri çiçeğe benziyorduysa, başı bir gün nasıl olsa öne sarkacaktıysa, asılmasına neden olması şundan kurtulacak mıyım? Bir kadını kurtaracağım diye astırmak, benim gibi bir beceriksizin işi. Ne yaptığını bilmeyen, düşünceleri birbirine karıştıran, önce kapıcı ana babasının, sonra Hüsrev Bey'in, en sonunda da benim kurbanım oldu. Oysa 2 yıl sonra yeniden karşılaştığımızda, onun tek tek kişilerin değil de toplumun içine doğduğu ekonomik ve toplumsal koşulların kurbanı olduğunu bilmiyor muydum? Biliyordum elbette. Kendisini anlatmaya bile çalıştım. Bilmediğim şey toplumun biz olduğumuzdu. O sıra hala soyut bir kavramdı benim için ya da kendimi de, çevremizi de, hatta meleği de toplumdan soyutlamıştım. İşte onun için bir zorbayı öldürmekle onu kurtarabileceğime inandım herhalde. O tek zorbayı, tüm zorbaların, hatta zorbalığın simgesi olarak gördüm de ondan, değil mi? Gerçeklerle değil de simgelerle uğraştım. Çünkü melek de bir simgeydi çünkü önünde sonunda. Bir simgeyi ortadan kaldırmaya çalıştığım için yanıldım ve melek hepsinden çok benim. Kurtarmasını bilmeyen bir kurtarıcının, bir simgesel düşüncenin kurbanı oldu. Ama sonra bunlar, çok daha sonra, o yazın, o ilk günlerinde, ben daha ağaç tepelerinden seyrederken onu, nasıl da uzaktık ölümden. Daha yaşamaya bile başlamamıştık doğru dürüst. Ya da ben başlamamıştım. Sanırım aşktı. Aşkın ne olduğunu bilmediğim için meleğe uzaktan duyduğumun aşk olduğunu bilemedim. Gizemli güzelliğine takıldım kaldım. O garip giysiler içinde kazandığı güzelliği anlatmaya olanak var mı? Güzellik miydi yoksa başka bir şey mi? Onu bile tam olarak bilemiyorum. Güzelle çirkin ayırt etmeye başlamış mıydım o sıralar? Hep yerlere dek uzanan kırmalı, dantelli, uçuşan etekli, dikkatli bakıldığında kimi yerleri akmış, yırtılmak üzere olan entariler. Kimi zaman ak, kimi zaman pembe, yeşil, sarı, çiçek renkleri, kumaşları çiçek yaprağı inceliğinde. Hayır, hayır. Meleği hep çiçeklerle birlikte düşünmem sonradan uydurma değil. Kimi zaman şu, kimi zaman bu çiçeği andıran, aslında bildiklerimin hiçbirine tam benzemeyen ama tüm çiçekleri içeren bir garip bitkiydi. Gidikleri alabildiğine çoğaltıyordu çiçek imgesini. Bunların koca karının yıllarca sandıklarda çürüttüğü gençliğinden kalma entariler olduğunu sonradan öğrendim. Evin içi sandık, sandıkların içi de giysi dolu olduğu halde Hüseyin Bey ille de annesinin ilk gençlik entarilerini, bir de çok eskiden getirdiği Fransız sevgilisinin giderken geride bıraktığı giysileri giydiriyormuş meleğe. Onun kalın köylü kızı belin zar zor saran, gerildikçe gerilen ipekliler. Bunlar da daha sonra o vakitler ne giysilerin asıl sahiplerinden ne de meleğin köylülüğünden haberim vardı. Entarinin belden yukarı kalan bölümlerinin ona dar geldiğinde ayrımsamamıştım. Çiçek gibi bir kız görüyordum yalnızca. Kız. Kızı bahçede gördükten sonra annem benim yaşamımda herhangi bir kız konusunda herhangi bir söz etmiş olsaydı kaçırmazdım eminim. Hatta bekliyordum meleğe diyeyim bir şeyler söylemesini, eskiden olduğu gibi yalı dedikodusu yapmasını. Oysa eskiden olduğu gibi çok konuşmuyordu. Yalıdan yalnızca moruğa...